SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz.
İyi günler sayın dinleyiciler. 22 Ağustos 2022 Pazartesi tarihli bugünkü yayınımıza hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Wurundjeri halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine şükranlarımızı sunarız. Haftanın bu ilk yayınında haberlerin ardından Avustralya gündeminin en önemli konusuyla başlayacağız. Eski Başbakan Scott Morrison'ın 2020 Mart ayı ile 2021 Mayıs ayı arasında gizlice 5 ayrı bakanlığın yetkilerini üstlendiği iddiasına ilişkin şimdiki Başbakan Anthony Albanese'nin ne yapacağına ilişkin son gelişmeler konusundaki programın ardından yakında sona erecek olan akaryakıt tüketim vergisindeki geçici kesinti sonrası artması muhtemel olan benzin fiyatlarına ilişkin hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz. Covid-19 pandemisini sona erdirmek için üretilen bivalent aşısının tanıtıldığı bölümün hemen ardından da Apple'ın kullanıcıları için geçen hafta açıkladığı güvenlik açığına ilişkin hazırladığımız bölüm yer alacak yayınımızda. Programın sonuna doğru da kısa bir spor programımız olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değinilen konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebilirsiniz. Mesajlarınız için telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'taki SBS Turkish hesabından da yine mesaj yollayabilirsiniz. Ben Nilgün Kılıç, yayınımız İsmail Kayhan'ın hazırladığı haber bülteniyle devam ediyor.
Başbakan Anthony Albanese, eski başbakan Scott Morrison'ın kendisini 5 bakanlığa gizlice atamasının yasal olup olmadığını inceleyen Hukuk İşleri Bakanlığı görüşünü kamuoyuna yarın açıklayacağını söyledi. Rusya lideri Vladimir Putin'in beyni olarak isimlendirilen Alexander Dugin'in kızı Darya Dugin içinde bulunduğu araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Türkiye'de 6 saat arayla meydana gelen iki trafik kazasında 35 kişi hayatını kaybetti. Federal Hukuk İşleri Bakanlığı bugün Başbakan Anthony Albanese'ye eski Başbakan Scott Morrison'ın kendisini 5 bakanlığa gizlice atamasının yasal olup olmadığı konusunda görüşünü sunacak. Başbakan Anthony Albanese, bakanlığın görüşünün kendisine bugün öğleden sonra ulaşacağını ve kamuoyuna yarın açıklayacağını söyledi. Scott Morrison, Mart 2020 ve Mayıs 2021 tarihleri arasında kendisini sağlık, finans, maliye, İçişleri ve Doğal Kaynaklar Bakanı olarak atadı. Başbakan Anthony Albanese, başkanlık sistemi yönetim tarzının bir daha yaşanmaması için önlem alınacağını söyledi. Yeşillerin lideri Adam Bent, parlamento başkanlığına dilekçe vererek Ayrıcalıklar Komitesi'nin Morrison'ın durumunu incelemesini istedi. Tazmanya senatörü Jackie Lambie, Kanal 9 televizyonuna yaptığı açıklamada Morrison'ın bu atamalarla bütün politikacıları zan altına soktuğunu, ancak asıl cezanın Morrison'ın Sydney'deki Cook seçim bölgesi seçmeninden geleceğini kaydetti.
It really takes the rest of us and that really, really gets under my skin, to be honest with you. Look, it is up to the people of Cook. They need to decide for themselves whether or not...
Lambie, Morrison'ın aldığı karar konusunda bir şey yapılması gerektiğini de ekledi. Tazmanya'nın liberal milletvekili Bridget Archer da Morrison'a açık istifa çağrısı yapmadı, ancak içinde bulunduğu durumu göz önüne alıp parlamentodaki pozisyonunu düşünmesini istedi. Archer, Başbakan Anthony Albanese'nin Morrison'ın uygulamalarının uygun olup olmadığının araştırılması talimatını desteklediğini de ekledi. Yapılan bir anket çalışmasına göre Avustralyalılar Çin'in Avustralya'ya saldırmasından Tayvanlılardan daha fazla korkuyor. Avustralya Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre her 10 Avustralyalıdan biri Çin'in Avustralya'ya saldıracağına inanıyor. Rakam Çin'in Tayvan'a saldıracağına inanan Tayvanlıların iki katı. Aynı ankete göre her 4 Avustralyalıdan biri ise Çin'in yakında Tayvan'a saldıracağına inanıyor. Yakın bir zamanda Çin'in Tayvan'a saldıracağına inanan Tayvanlılar ise her 20 Tayvanlıdan birini oluşturuyor. Enstitü, sonucun Avustralya'da uygulandığını ileri sürdüğü ve korkutma politikası olarak adlandırdığı politikadan kaynaklandığını açıkladı. Federal hükümet bugün Ulusal Beceri Haftası'nın açılışını ilan ediyor. Hükümet açılışta önümüzdeki 5 yılda Avustralya'da en çok aranan 5 mesleğin hangileri olacağını da açıklayacak. En çok aranan 5 mesleği takip eden en çok aranan diğer meslekler şunlardan oluşuyor. İnşaat yöneticisi, mühendis, erken çocukluk öğretmeni, hemşire, iş sistem analizcisi, program ve app programcısı, elektrikçi, ahçı, çocuk, yaşlı ve engelli bakıcısı. Federal hükümet önceki hükümetin tedbir almaması nedeniyle Avustralya'da büyük bir meslek sahibi insan açığı oluştuğunu ileri sürüyor. Hükümete göre dünyada Avustralya kadar meslek sahibi işçi açığı yaşayan başka ülke bulunmuyor. Federal hükümetin iş ve beceri zirvesi 1 ve 2 Eylül tarihlerinde toplanacak. Federal Sosyal Hizmetler Bakanlığı yeterli performans göstermediği gerekçesiyle engellilere iş bulan 8 kuruluşun kapatılmasını kararlaştırdı. Sosyal Hizmetler Bakanı Amanda Wishworth, ülke çapında 104 kuruluşun mercek altında olduğunu söyledi. Son 24 saatte Victoria'da COVID-19'dan 6 kişi hayatını kaybetti, 2600 yeni vaka tespit edildi. New South Wales'te ölü sayısı ise 4 oldu. New South Wales'teki yeni vaka sayısı 5013 olarak belirlendi. Queensland'da yeni ölüm kaydedilmedi ancak son 24 saatte 1587 yeni vaka belirlendi. Qantas Hava Yolları düzenli uçan yolcularına son aylardaki havaalanı ve uçuş aksaklıklarından dolayı özür dilemek amacıyla 50 dolar indirim ilan etti. Ulaşım İşçileri Sendikası sözcüsü 50 dolarlık indirimin yaşanan aksaklıkları giderecek bir tazminat olmadığını ileri sürdü.
$50 voucher won't fix the chaos. What's needed to fix the chaos is a new management team, a fresh board at Qantas, a fresh start for the Spirit of Australia.
Qantas aylardır eleman yetersizliği nedeniyle havaalanlarında uzun kuyruklar oluşması ve uçuş iptalleri nedeniyle yolcuların eleştirilerine maruz kalıyor. Sık uçuş yapan Qantas yolcularına 50 dolarlık indirim kuponları bugünden itibaren elektronik posta yoluyla ulaştırılacak. Avustralya'da seçim rüşveti uygulamalarını önlemek için tedbirler alınması istendi. Grattan Enstitüsü tarafından yayınlanan raporda seçim rüşveti olarak dağıtılan ve grant olarak adlandırılan fonların vergi mükelleflerinin parasının çarçur edilmesine ve siyasi sistemin çürütülmesine yol açtığı ileri sürüldü. Rapor, grantların politikacılar tarafından değil, bürokratlar tarafından dağıtılmasını önerdi. Bu sabah Radio National'a konuşan Sanayi ve Bilim Bakanı Ed Husick, fonların dağıtımında politikacılara güvenilmesini istedi. İşçi Partisi, Mayıs seçimlerinden önce Morrison hükümeti tarafından dağıtılan 828 milyon dolarlık fonların seçim rüşveti olarak dağıtıldığını öne sürüyor. Rusya lideri Vladimir Putin'in çevresindeki en etkili isimlerden Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina, içinde bulunduğu araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Aracın Alexander Dugina'ya ait olduğu ve asıl hedefin o olduğu ileri sürülüyor. Ukrayna olayla ilgisi olmadığını açıkladı. Öte yandan Ukrayna İstihbarat Örgütü üst düzey yetkilisi Alexander Nakoneshki evinde silahla vurularak öldürüldü. İngiltere'nin en büyük limanında liman işçileri bugün greve gidiyor. Londra'nın 150 kilometre kuzeyindeki Felixstowe limanında çalışan 2000 yükleme boşaltma işçisi ücret artışı talebiyle iş bırakıyor. Liman İngiltere'ye gelen kargo gemilerinin yarısının boşaltma yaptığı en büyük liman. İşveren işçilere %8 zam teklif etti. Sendika limanın karlılığını kanıt olarak gösterdi ve zam miktarının yeterli olmadığını savundu. Ulaşım işçileri son zamanlarda İngiltere çapında sık sık greve gidiyor. Liman işçileri sendikasından Mike Hubbard, grevlerin koordine grevler olmadığını savundu.
It's nothing to do with a national strategy or anything like that. It's something which has happened here at a local level.
Singapur, erkekler arasındaki cinsel ilişkiyi suç olmaktan çıkarmayı kararlaştırdı. Başbakan Lee Hsien Loong, uygulamaya ne zaman başlanacağı konusunda tarih vermedi. Başbakan, Singapur'un muhafazakar bir toplum olduğunu ancak toplumun eşcinselliği kabul etmeye başladığını kaydetti.
Singaporeans still have differing views on whether homosexuality is right or wrong, but most people accept that a person's sexual orientation and behavior is a private and personal matter.
Şu anda uygulanan yasalara göre erkekler arasında cinsel ilişki 2 yıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Ancak rızaya dayalı yetişkin erkekler arasında cinsel ilişkinin cezalandırıldığı bir olay bugüne kadar yaşanmadı. Başbakan eşcinsel evliliğinin yasallaşmasının söz konusu olmadığını da söyledi. Türkiye haberlerine geçiyoruz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelen 6 muhalefet partisinin lideri dün 7 saatlik toplantı ardından yaptıkları açıklamada ilk kez Cumhurbaşkanı adayının ortak aday olacağını vurguladı. Yayınlanan ortak metinde ortak Cumhurbaşkanı adayının Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacağı yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Deva Partisi ve Demokrat Parti liderlerinden oluşan altılı masada erken seçim olasılığı ve alınacak seçim önlemleri de tartışıldı. Hafta sonunda 6 saat arayla meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 35 kişi hayatını kaybetti. Her iki kaza da daha önce meydana gelen kazalarda çarpan ikinci araçlardan kaynaklandı. Tarsus-Gaziantep otoyolunda kaza geçiren araçlardaki yaralılara yardım eden sağlık çalışanları, itfaiyeciler, olay yerindeki gazetecilere ve yaralılara yardım edenlere bir otobüs hızla çarptı. Olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 31 kişi yaralandı. Gaziantep valisi Davut Gül, olay yerinde yaptığı açıklamada bir otobüsün kaza yaptığını, buna itfaiye, sağlık ekipleri ve diğer kişilerin müdahale ederken 200 metre geride başka bir otobüsün kaza yapıp kayarak ekiplere ve yaralılara çarptığını söyledi. Mardin'in Derik ilçesinde freni boşalan gübre yüklü tırın iki araca çarparak devrildiği kaza ardından yaralılara müdahale eden kalabalığın arasına bir süre sonra gübre yüklü bir başka tır daldı. İki kazada biri polis, toplam 20 kişi yaşamını yitirdi, 26 kişi yaralandı. Derik'teki ikinci kaza kameralar tarafından tespit edildi.
Çok süratli bir şekilde kalabalığın içine daldı. O esnada işte ortalık katliam oldu yani.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kazalara ilişkin soruşturma yürütüldüğünü, eksik görülürse bedel ödetileceğini söyledi. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli de kazaları kuşku uyandıran, akılları bulandıran, şaibeleri tırmandıran herhangi bir durum tespit edilmişse mutlak surette üzerine gidilmesi ve eğer varsa kazaların esrar perdesinin aralanmasını istedi. Türkiye'nin NATO'ya girmeleri için şart koşması üzerine oluşturulan Türkiye, İsveç, Finlandiya ortak mekanizmasının ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'da gerçekleştirilecek. Türkiye toplantıya sunmak amacıyla YPG'nin PKK'yla bir bütün olduğunu anlatan 350 sayfalık bir rapor hazırladı. Suriye'de iki Türk askerinin yakılması için fetva verdiği iddia edilen IŞİD üyesi Cemal Abdurrahman Alvi, Gaziantep'te yargılandığı mahkemeyle pazarlık yapmaya çalıştı. Alvi suçlamaları reddederek tahliye durumunda bildiklerini anlatacağını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Servet Ünsal, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan ve toplam maliyeti 3 milyon liranın üzerinde olduğu iddia edilen İsviçre saatlerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi verdi. Basında yer alan haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluş yıldönümü dolayısıyla parti yöneticileri ve milletvekillerine İsviçre malı saat hediye ettiği yer almıştı. Ünsal, saatlerin birim maliyetinin 1700 euro olduğunu ve 1000 adet saat için toplam 3 milyon lira ödeme yapıldığı iddialarını hatırlattı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, hasta hükümlere ilişkin düzenlemeleri daha insani ölçüler içinde yapmak için çalışma yapıldığını söyledi. Hasta hükümlerin tahliyesi, demans teşhisi konulan Halkların Demokratik Partisi eski eş genel başkan yardımcısı Aysel Tuğlu'nun tahliyesi talepleriyle gündemde. 28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir'in sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmesi ardından Aysel Tuğlu'nun da tahliyesi talep ediliyor ve kişiye göre hukuk uygulandığı ileri sürülüyor. Öte yandan Dersim Emek ve Demokrasi Platformu son bir yılda cezaevlerinde tutulan 46 tutuklu ve hükümlünün 19'u Covid olmak üzere çeşitli hastalıklardan hayatını kaybettiğini açıkladı. Diske bağlı Limteris Sendikası Yalova'da bir tersanede yüksekten düşerek ölen 19 yaşındaki işçiye ölümünün ardından emniyet kemeri giydirilmeye çalışıldığını duyurdu. Sendika ölü işçiye emniyet kemeri giydirmeye çalışan yetkililerin video görüntülerini yayınladı ve yapılacak soruşturmada temize çıkmak amacı güttüklerini öne sürdü. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya, Türkiye'nin uzun yıllardan bu yana ziyaretçi sayısı bakımından dünya turizminde ilk 6 ülkede yer aldığını ancak turizm gelirinin düştüğünü söyledi. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği verilerine göre Türkiye'ye gelen turistler arasında yüksek gelir seviyeli turist sayısı azalırken düşük gelir seviyeli turist sayısı artıyor. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 12 lira 47 kuruş, 68 Amerikan ve 68 Euro sentten işlem görüyor. Hava durumunu veriyorum. Perth güneşli 17, Adelaide yağış başlayacak 15, Melbourne sağanak yağışlı 16, Hobart yağış azalıyor 13, Canberra ara sıra yağışlı 15, Sydney güneşli 23, Brisbane parçalı bulutlu 21 ve Darwin güneşli 33 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nilgün Kılıç'la birlikte olacaksınız.
Haber bülteni için İsmail'e teşekkür ediyoruz. SBS Radyosu Türkçe programını dinliyorsunuz. Bugünkü yayınımızda hangi konuların yer alacağını bir kez daha anımsatalım. Yayınımızda eski başbakan Scott Morrison'ın 2020 Mart ayı ile 2021 Mayıs ayı arasında gizlice 5 ayrı bakanlığın yetkilerini üstlendiği iddiasına ilişkin şimdiki başbakan Anthony Albanese'nin ne yapacağı konusundaki son gelişmeleri ele aldığımız bölüm yer alacak birazdan. Daha sonra da yakında sona erecek olan akaryakıt üretim vergisindeki geçici kesinti sonrasında muhtemelen artacak olan benzin fiyatlarına ilişkin hazırladığımız bölümü dinleyeceksiniz. Covid-19 pandemisini sona erdirmek için üretilen bivalent aşısının tanıtıldığı bölümün ardından da zamanımız kalırsa Apple'ın kullanıcıları için geçen hafta açıkladığı güvenlik açığına ilişkin hazırladığımız bölüm yer alacak yayınımızda. Programın sonuna doğru da kısa bir spor bölümümüz olacak. Bugünkü haberlerde ve programlarda değindiğimiz konularla ilgili bize SMS yani kısa mesaj gönderebileceğinizi hatırlatalım. Telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'taki SBS Turkish hesabından da yine mesaj yollayabilirsiniz. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman yenilenen web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından dinleyebilirsiniz.
Mayıs ayındaki kabus etkisi yaratan seçimlerden bu yana eski lider Scott Morrison'ın mirasından kurtulup kendisine yeni bir yol arayan ve yeni bir başlangıç yapmak isteyen Liberal Parti Morrison'dan bir türlü kurtulamıyor. Geçen hafta eski başbakan Scott Morrison'ın kendisini 5 federal bakanlığa gizlice atadığının ortaya çıkması arka sıralarda sessizce oturan Morrison'ı tekrar ülke gündemine taşıdı. Eski başbakan 2020 ve 2021 yıllarında Sağlık, Maliye, İçişleri, Doğal Kaynaklar ve Finansman Bakanlığı'nı da bakanların yanı sıra kendi üzerine almış ve bunu biri hariç hiçbirine söylememişti. Gündeme bomba gibi düşen haber üzerine Morrison'ın ortalığı yatıştırmaya çalıştığı basın toplantısı da fazla ikna edici olmadı.
Those powers are exercised democratically by a democratically elected leader and were done so lawfully by me.
Bu arada Başbakan Anthony Albanese, Hukuk İşleri Bakanı'na Morrison'ın bakanlıkları üzerine almasının yasal olup olmadığını sordu. Dün Sky News'e konuşan Başbakan Albanese, uygulama yasal olsa bile geleneğin ve demokrasi kurallarının çiğnenip çiğnenmediği gibi başka sorunların da yanıtlanması gerektiğini kaydetti.
What the Solicitor General will advise on is, of course, the legal issues. There's separate questions about the functioning of our democracy, about conventions and whether any conventions have been overturned and whether there's a need for any reforms required to ensure that something like this can never happen again.
Bu bölümü hazırladığımız saatlerde Hukuk İşleri Bakanlığı'nın yanıtını açıklaması bekleniyordu. Önümüzdeki günlerde Morrison konusunda hükümetin nasıl bir tutum alacağına karar verecek olan kişi, Hukuk İşleri Bakanlığı'ndaki 2 numaralı isim olan Stephen Donohoe. Donohoe, Oxford Üniversitesi'ni bitirmiş, Orada PhD'sini tamamlamış bir hukukçu. Morrison'ın ekstra bakanlıkları üstlenmesi COVID-19 salgınının başlangıcına kadar gidiyor. Morrison, Sağlık Bakanlığı'nın hastalığa yakalanması ve çalışamaması ihtimaline karşı biyosekürite yasası gereği ülkenin kapanması gibi önemli kararların zamanında alınması için Sağlık Bakanlığı'nı da üstlendiğini söylüyor. Ülkeyi dış dünyaya kapatmak ancak bu yasaya dayanarak Sağlık Bakanlığı'nın yetkisinde. Şu ana kadar ortaya çıktığı kadarıyla Morrison üzerine aldığı 5 bakanlıkta yetkisini sadece bir kez kullandı. O da Ulusal Partili Doğal Kaynaklar Bakanı Keith Pitt'in onayladığı denizde gaz çıkarma projesini iptal etmek. Biyosekürite yasasında olduğu gibi gaz çıkarma izninin iptali de sadece Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkisinde olan bir şey. Morrison iptal kararını kendisi açıklamış ama bunu açıkladığında Kaynaklar Bakanlığı'nın kendisi olduğunu söylememişti. Hükümetin kararı demişti. Gaz çıkarma izninin seçim öncesi seçmende tepki toplamasından endişe edildiği için iptal edildiği bildiriliyor. Hafta sonunda eğer Morrison'ın kendisini bakan olarak ataması yasal bulunmazsa gaz çıkarma yetkisi iptal edilen şirkete tazminat davası açılma hakkı doğabileceği konuşuluyordu. Pazar günü Morrison'ın yardımcısı Ulusal Parti eski lideri Barnaby Joyce da başbakanın kendisine Ulusal Partili bakanın yetkilerini üzerine aldığını söylemediğini kabul etti.
He never said to me I was the minister for resources. He never said that to me, okay?
Bütün bu tartışmada iki ateş arasında kalan bir kişi var. O da kraliçenin temsilcisi, genel vali David Hurley. David Hurley, prensip olarak hükümetten gelen talepleri reddetmiyor. Bu nedenle bakan atamasını imzalaması normal. Ama 5 bakanlığa aynı kişiyi ataması ve bunun açıklanmamasında genel valinin de hiç mi suçu yok diye soranların sayısı az değil. Genel vali geçen hafta bu sorularla zor durumda kaldı ve bir günde 2 açıklama yapmak zorunda kaldı. Genel vali, atamaları açıklamak benim işim değil diyordu. Genel vali David Hurley asker kökenli. Eski bir komutan. Siyasi uzmanlar, genel valinin sorgusuz sualsiz atama iznine imza atmasının emir komuta kökeninden gelen bir asker olmasının rolü olabileceğine işaret ediyor. Uzmanlara göre genel vali eski bir yargıç gibi hukuk kökenli biri olsaydı en azından bazı sorular yöneltebilirdi, parlamentoyu bilgilendirebilirdi. İşçi Partisi içinde Başbakan Albanese dahil pek çok vekil genel valinin hükümetin isteği dışında hareket etmemesini normal buluyor ve Hurley'i savunuyor. Ancak Batı demokrasisi kurallarına uymadığı gerekçesiyle genel valinin görevden alınması koşulunun oluştuğuna inananlar da var. Genel valinin normalde görev süresi 2024'te bitiyor. Yeşillerin lideri Adam Brandt, Temsilciler Meclisi Başkanı'na bir dilekçe verdi ve parlamenter suçlarını araştıran Ayrıcalıklar Komitesi'nin Morrison'ın tutumunu incelemesini istedi. Morrison'ı parlamentoda kınama oylaması yapılması söz konusu olabilecek. Ama kesin olan bir şey var. O da parlamentodan ayrılmaya Scott Morrison'ın kendisinin karar verecek olması. Bakanlıklara gizlice atanma olayı patlamasaydı da belki bir süre sonra Morrison parlamentodan istifa edip siyaseti bırakacaktı. Belki ayrılma kararını zaten verdi. Belki de öyle bir niyeti yok. Belki de son olay Morrison'ın milletvekilliğinden ayrılma kararını hızlandıracak. Kim bilir? Liberaller arasında Morrison'ın kalacağına inananların sayısı az. Önemli olan ne zaman gideceği. Geçen ay eski başbakanın Rugby League'in Pasifik adalarında promosyonunu üstlenme konusunda Rugby League ile görüşme halinde olduğu haberlerinin basında yayınlandığını da kaydedelim. Morrison bu haberleri pub dedikodusu olarak değerlendirmişti. Pek çok liberal Scott Morrison'ın hemen istifa etmesini istemiyor. İstifa, güvenli bir liberal bölge olan Morrison'ın Cook seçim bölgesini kaybetmek anlamına gelebilir. Mayıs seçimlerinde Morrison, Cook seçim bölgesinde %6.6 oy kaybetti ama en yakın rakibine yine de %12 fark atarak kazandı. Morrison dışını sıkar, parlamentodan istifa etmek için Nisan ayını beklerse, bu liberaller için en tercih edilir seçenek olacak. Daha doğrusu liberaller, Morrison'ın Mart ayında yapılacak New South Wales seçiminden sonra istifa etmesini istiyor. Bunun bir nedeni, Morrison'ın istifasının liberallerin New South Wales seçim kampanyasını olumsuz etkileyeceği inancı. Diğer neden, liberallerin şu anda Morrison'ın yerine gösterebilecekleri kazanabilir bir aday olmaması. Morrison, New South Wales seçimlerine kadar bekler. 25 Mart New South Wales seçiminde Dominic Perrottet hükümeti kaybederse, eyalet milletvekilliğini kaybeden ama federal seçimde Morrison'ın Cook bölgesinden federal parlamentoya girmeyi başarabilecek adaylar çıkabilir. Morrison'a yakın kaynaklardan bir bölümü, Morrison'ın parlamento yaz tatiline girene kadar kalabileceği, yaz tatili bitince de geri dönmeyeceğini açıklayabileceği kaydediliyor. Bu da Morrison'ın istifa etmek için New South Wales seçimlerini beklememesi anlamına geliyor.
Eski Başbakan Scott Morrison'ın 5 bakanlığı gizlice kendisine bağlaması konusundaki son gelişmeleri ele aldığımız bölümü yayına İsmail Kayhan hazırladı. Mesajlarınız var, hemen onlara bir göz atmak istiyorum. İlk mesaj Hacı Tokdemir'den: sizden rica ediyorum lütfen aynı şahsın birden fazla mesajını okumayın, onun yerine müzik çalın ya da spor haberi verin demiş Hacı Bey yolladığı mesajda. Bir diğer mesaj Mahmut Bey'den: Türkiye'nin tek umudu Millet İttifakı'dır. AKP'nin iki ileri bir geri siyaseti iflas etmiştir. Politikada kararlılık olması lazım. Dün başka bugün başka söylemlerle politika belirlenemez. Bu kadar U dönüşü benim bile başımı döndürdü diye yazmış Mahmut Bey yolladığı mesajda. Ve bir diğer mesaj İbrahim Bey'den, Melbourne'dan: iyi yayınlar SBS ekibi ve dinleyicileri diyerek başlamış mesajına İbrahim Bey. Geçmiş olsun demekle geçerse başın sağ olsun Türkiye. Kaza değil katliam, araştırılır mı? Hayır. Aynen Soma maden faciası ve havai fişek fabrikası olayları gibi. İzne gidip geldim. Fiyatlar Avrupa ve Avustralya gibi dolara göre, lakin emekçilerin geliri Bangladeş ayarında diye de bitirmiş mesajını İbrahim Bey yolladığı mesajda. Bir diğer mesaj Necdet Çimenli Bey'den: Ulusal Hava Yolları'nın kendilerinden kaynaklanan sorunlardan yolculara çektirdikleri maddi manevi eziyetlere $50 ödemesi dalga geçmektir diye yazmış yolladığı mesajda Necdet Bey'de. Avustralya doğu kıyıları saatiyle saatlerimiz 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza petrol fiyatlarının olası yükselmesi ihtimaliyle ilgili hazırladığımız programı yayınlamadan önce yayınımızda Avustralya'nın dört bir yanından ve internet sayfamızdan, cep telefonundaki SBS radyo uygulamasından bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de bir merhaba demek istiyorum. Ve hemen COVID kaynaklı ölüm sayısını açıklamak istiyorum ülke genelinde. Bugün 10 ölüm gerçekleşti. 6'sı Victoria'dan, 4'ü New South Wales'tan bu ölümlerin. Ve benzin fiyatlarını frenlemek için biliyorsunuz akaryakıt tüketim vergisinde geçici olarak bir yarıya indirim söz konusu olmuştu. Ancak bu düzenlemenin süresi dolmak üzere ve Avustralyalı sürücüler olarak hepimiz şimdi daha yüksek fiyatlara hazırlıyoruz kendimizi. Şimdi bu konuda hazırladığımız bölüm var sırada. Hayat pahalılığı krizini en azından kısmen hafifleten önlemlerden biri akaryakıt tüketim vergisinin geçici olarak yarıya indirilmesiydi. Ancak bu düzenlemenin süresi dolmak üzereyken Avustralyalı sürücüler daha yüksek fiyatlara hazırlık yapıyor. Son 5 ayda Avustralya'da yüksek yakıt fiyatları akaryakıt tüketim vergisinde yapılan indirim nedeniyle biraz hafifledi. Önceki hükümet tarafından uygulanan litre başına 44,2 sent olan olağan tüketim vergisi oranı 22,1 sente indirildi. Ancak kesintinin sadece 28 Eylül'e kadar sürmesi planlanıyordu ve yeni federal hükümet bunu değiştirmeyeceğini söylüyor. Grattan Enstitüsü Şehir Programları Direktörü Marion Terrell, benzin maliyetinin ana belirleyicisi olan petrol fiyatlarının ortalama bir insan her zaman fark etmese bile her zaman değişken olduğunu söyledi. Tahmin etmek çok zor. Petrolün fiyatı ile ilgili şeylerden biri çok değişken olmasıdır diyen Terrell, yani şu anda bunu çok fazla fark ediyoruz ancak her zaman oldukça değişken bir şey diye konuştu. Federal hükümet vergiyi yarıya indirmenin şimdiye kadar 3 milyar dolara mal olduğunu ve bunun artık bütçenin kaldıramayacağı bir yük olduğunu belirtiyor. Vergiler söz konusu olduğunda Terrell yakıt tüketiminin mantıklı olduğunu söyledi.
Because we don't have an economy-wide carbon tax, having more expensive, making it a little more expensive.
Ekonomi çapında bir karbon vergimiz olmadığı için fosil yakıtları yakmayı biraz daha pahalı hale getirmek sanki bir karbon vergisi gibi işliyor. Çünkü bu araba kullanmaktan biraz caydırıyor. Yani yakıt tüketiminin muhtemelen oldukça iyi bir vergi olmasının bir nedeni bu. Diğeri ise bundan homurdanıp şikayet etmemize rağmen insanlar fiyattaki değişime aslında o kadar duyarlı değiller diyen Terrell, kesinlikle yakın vadede kullandıkları yakıt miktarını değiştirmiyorlar. Dolayısıyla ekonomistler bunun oldukça verimli bir vergi olduğunu düşünme eğilimindeler diye konuştu. Şu anda çoğu kişinin kafasındaki soru tüketim vergisi indirimi sona erdiğinde akaryakıt fiyatlarının ne olacağı. Macquarie Üniversitesi İşletme Okulu'nda öğretim görevlisi olan Dr. Lurien de Mello bu konuda şunları söyledi.
If crude oil remains under $100 a barrel, I think, you know, petrol prices are going to remain low.
Ham petrol varil başına 100 doların altında kalırsa benzin fiyatlarının düşük kalacağını düşünüyorum. Ama en büyük endişe dizel benzin, yani mazot. Dizel fiyatları bazı akaryakıt istasyonlarında 2 dolar 20 sent, 2 dolar 19 sent veya 2 dolar 30 sent civarında diyen de Mello, yani Eylül sonunda bir faydamız olsun diye akaryakıt fiyatları düşerse dizel benzin fiyatlarının da düşmesini istiyoruz. Çünkü araba arabalarımızı doldurmak için daha az ödeme yapabiliriz. Ancak yüksek bir dizel fiyatı ekonomiye çok fazla zarar verecek diye konuştu. Bunun nedeni ürünleri mağazalara götüren tedarik zincirlerinin çoğunu dizel motorlu araçların oluşturması ve daha yüksek yakıt maliyetleri daha yüksek fiyatlı ürün ve hizmetlerle karşılanır. Dr. De Mello biraz daha uzun vadede bunun iyi ve kötü haberlerin bir karışımı olduğunu söyledi.
We could try and secure more supplies. I mean, you have to keep in mind that Australia imports 90% of its fuel. It's trying to build the storage terminals and whatnot.
Daha fazla malzemeyi deneyebilir ve güvenceye alabiliriz. Avustralya'nın yakıtının %90'ını ithal ettiğini unutmamalısınız. Bu depolama terminallerini inşa etmeye veya Avustralya'daki bu eski rafinerileri depolama terminallerine dönüştürmeye çalışıyor. Ama ucuz olduğunda yakıt satın almak ve depolamak için o kadar büyük bir kapasiteye sahip değiliz diyen de Mello, Avustralya için iyi olan şey arz çeşitliliğine sahip olmasıdır. Çoğunlukla Singapur, Güney Kore ve Malezya'ya yoğunlaşsak da ayrıca sıra dışı durumlarda Amerika Birleşik Devletleri'nden ve Hindistan'dan da yakıt alıyoruz diye konuştu. Dr. De Mello, tüketicilerin yapabileceği bir numaralı şeyin en iyi fiyatı elde etmek için yakıt fiyatlarını izleyen ve karşılaştıran cep telefonu uygulamalarını kullanmak olduğunu da sözlerine ekledi. Evet sevgili dinleyiciler, mesajlarınız devam ediyor. Hemen okuyalım. Ali D. Bey yollamış. Bu kazalar sabotaj olmasın. İki kaza aynı senaryo. Gübre yüklü kamyon ve petrol istasyonuna ne yakın. Düşünün, petrol ve gübre alın size. Süper bomba demiş Ali D. Bey. Bir diğer mesaj. İsmini yazmamış bu dinleyicimiz. Yalandan ve duyumdan vergi alınsa idi Kılıçdaroğlu vergi şampiyonu olurdu demiş. Bir diğer dinleyicimiz Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz, zamanı gelince ilişkilerde düşman, şartlar değişince de ülkelere dost olan tek lider Başkan Erdoğan tüm dünyaya siyasi bir ders verirken aynı zamanda da tüm dünya beşten büyüktür diyen kendisini büyük bir hayranlık ve şaşkınlıkla izliyor diye yazmış. Bir diğer dinleyicimiz yine Ali D. Bey'den, kendi fikrine göre mesaj olmayınca SBS müzik yayınlayın deyip ayar vermeye çalışanlar demiş. Ama herkesin mesajını mümkün olduğu kadar okumaya çalışıyoruz. Buna özen gösterdiğimizi zaten dinleyicilerimiz farkında. Mustafa Bey Sidney'den, her seçim zamanı partiler seçmenlere güzel vaatler veriyor. 3-5 ay herkes her şey iyi gibi, sonra yine hayat pahalılı. Bence her 6 ayda bir Avustralya'da da seçim yapılsın demiş Mustafa Bey yolladığı mesajında. Evet, biliyorsunuz COVID-19 aşısı, aşıları var. Ancak bir aşı var ki o aşının pandemiyi tamamen sona erdireceği umut ediliyor. Şimdi bu aşı, bivalent aşısını tanıtan bölüm var sırada.
Bazı uzmanlar COVID-19'un hem orijinal 2020 virüsünü hem de omikron varyantına karşı etkili olacak şekilde geliştirilen bivalent aşının pandemiye karşı en etkili mücadele yöntemi olacağını düşünüyor. Avustralya'da yaşayan bizler de pek yakında bu aşılara erişebileceğiz gibi görünüyor. Moderna, Avustralya'da kullanım ön onayı için Therapeutic Goods Administration'a yani TGA'ya başvuru yapabiliyor. 15 Ağustos'ta Britanya'nın İlaç Onay Kurumu, Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, Moderna şirketinin geliştirdiği ve COVID-19'un hem orijinal 2020 virüsünü hem de omikron varyantına karşı etkili aşıya kullanım onayı verdi. Bivalent türü destek aşı, vücutta her iki virüs türüne karşı bağışıklık tepkimesine yol açıyor. Peki bu Avustralya için ne anlama geliyor? Sydney Üniversitesi Virüs Araştırmaları Merkezi'nin genel müdürü Profesör Tony Cunningham, yeni aşının COVID-19'la mücadelede devrim niteliğinde olacağını düşünüyor.
So this is called a bivalent vaccine because it consists of a representative of the original family and then the breakoff family of virus.
Bu aşıya bivalent denmesinin nedeni orijinal virüsü ve orijinalinden türeyen omikronu da barındırması diyor. Omikrona karşı daha yüksek oranda antikor üretmesinin hafif hastalığa karşı daha iyi koruma sağlaması anlamına geldiğini söylüyor. Tüm aşıların ciddi rahatsızlıklara karşı koruma sağladığını da hatırlatıyor. Peki bivalent aşılar ne tür bir etkileşim sağlıyor? Aşının her dozunda yarısı yani 25 mikrogramı 2020'de ortaya çıkan orijinal virüsü hedefliyor. Diğer yarısı da omikron varyantını. Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization yani Avustralya'nın en önemli bilim kurumu CSIRO'dan uzman Dr. Daniel Layton açıklıyor.
So it includes both the what we call the ancestral virus. So
ata virüsü adını verdiğimiz orijinal virüsün proteinine karşı etkili olduğunu ve ayrıca omikronun yani BA1'deki proteine karşı da etkili olduğunu söylüyor. Daha önceki aşılardan daha güçlü bir bağışıklık tepkimesini sağlayabileceğini düşünüyor.
What we've seen in the clinical data is that the immune response to the Omicron variant, particularly the BA.1 variant, the neutralizing antibodies.
Klinik verilere göre bağışıklık tepkisinin özellikle Omicron'un BA.1 varyantına karşı çok etkili olduğu, daha önceki aşılarla karşılaştırıldığında da antikorların etkisiz hale getirme oranının 8 kat fazla olduğunu söylüyor. Bu da son derece güçlü bir bağışıklık tepkisi yaratır ve özellikle önceki omikron varyantları kapanlara daha iyi koruma sağlar diyor. Ayrıca daha yakın zamanda ortaya çıkan omikron varyantlarına yani BA4 ve BA5 alt varyantlarına karşı da daha az etkili olsa da önceki aşılardan en az 1,69 daha fazla etkili olduğunun görüldüğünü söylüyor. Yani mevcut varyantlara karşı bu yeni aşının avantajları var diye konuşuyor. Sonuçta pandemi bitmedi. Geçen ay Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada Avustralya'da BA5, Omikron alt varyantının artık dominant tür olarak öne çıktığını söyledi. Yeni vakalardan %46.4'ünü artık BA5 oluşturuyor. Dr. Layton, dünya çapında salgın hız kesmemesi yüzünden çevremizdeki varyantların sayısının sürekli artacağını söylüyor.
So what that means for vaccine manufacturers is that they're always going to be behind the eight ball and they're going to struggle.
Bu da aşı üreticileri için şu anlama geliyor. Yarışta her zaman geriden gelecekler. Yetişmekte zorlanacaklar. Küresel çapta temel seviyede bağışıklık kazanıldığında yeni vakaları önleme konusunda daha etkili adımlar atılabileceğini, o zaman da pandemiden çıkmış olacağımızı söylüyor. Bu durumda da ortaya çıkan varyantların sayısının azalmasının beklenmesi gerektiğini ve sonunda bu şekilde de virüsün önüne geçebileceğimizi söylüyor. Profesör Cunningham yine de etkili aşı üretiminde geçmişten çok daha hızlı olduğumuzu söylüyor.
What we really need, however, is a vaccine that works against all variants and people are working like crazy around.
İhtiyacımız olan şey tüm varyantlara karşı etkili bir aşı diyor ve ekliyor. Dünya çapında bilim insanlarının ve ilaç şirketlerinin üzerinde çalıştığı şey de bu. Tüm varyantlara karşı etkili aşı üretene kadar COVID'e karşı mücadeleyi kuyruğunu kovalayan köpeğe benzetiyor. Bivalent aşıyı pek yakında Avustralya'da görebileceğiz. Dr. Layton aşının Britanya'da onaylanmasının Avustralya'nın da onaylaması için teşvik edeceğini düşünüyor.
In Australia, both Pfizer and Moderna have that sort of provisional clearance.
Avustralya'da hem Pfizer'ın hem de Moderna'nın bivalent aşılar için ön izni olduğunu söylüyor ve ön iznin ne anlama geldiğini açıklıyor. Şirketlerin kullanım ön onayı için başvurması için 6 ayı var ve bu da bu iki şirketin bivalent aşılar için önümüzdeki aylarda başvurduğunu göreceğimiz anlamına geliyor diye konuşuyor. Peki bivalent aşıları ne zaman olmaya başlayacağız? Sydney Üniversitesi'nden Profesör Tony Cunningham, yeni varyantlar için aşı üretmenin yaklaşık 100 gün aldığını söylüyor. Moderna ve Pfizer da bu 100 gün hedefini tutturabileceklerini iddia ediyor. Aşılamaya başlamanın da her ülke için farklı olduğunu söylüyor Profesör Tony Cunningham.
In Australia it's a two-step process. The TGA looks carefully at.
Avustralya'da aşı onayının iki basamaklı bir süreç olduğunu hatırlatıyor. Önce TGA, Therapeutic Goods Administration, güvenlik unsurlarını inceliyor ve Avustralya halkının korunduğuna emin oluyor. Sonrasında ATAGI, Australian Technical Advisory Group on Immunization, aşının nasıl ve ne süreçte uygulanması gerektiğine karar veriyor. Sonrasında da hükümetin yetkili paneli aşıyı alıp kullanıma sokup sokmamaya karar veriyor diyor. Bivalent aşıların bilim dünyasında yeni bir çığır açtığını söylüyor.
It is a game changer. How many could you do? Could you actually do a triple vaccine? Could you put flu and
bivalentin önümüze birçok fırsat çıkardığını söyleyen Cunningham, ikili aşı yerine üçlü aşı getirebilir miyiz? Griple COVID aşısını birleştirebilir miyiz diye soruyor. Gelecekte buna benzer örneklerle karşılaşacağımıza da kesin gözüyle baktığını söylüyor.
Bivalent aşılarının tanıtımına ilişkin dinlediğimiz bu bölümü yayına Nejat Başar hazırladı. Mesajlarınız var. Birkaç mesaj yine karşılıklı, işte herkesin mesajını okuyorsunuz, okuyun okumayın yönünde. O mesajların hiçbirini okumamaya karar verdim. Ve bakıyorum şimdi ne var mesaj, birkaç mesaj daha var. Yüzlerce yıldır bir türlü bağımsızlığını ilan edip monarşiden cumhuriyet idaresine geçemeyen Avustralya'da bir başbakanın tüm bakan yetkilerini üstüne almasından daha normal ne olabilir ki diye sormuş Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimiz. Başkan Erdoğan'ı diktatör diyenlere duyurulur diye de eklemiş. Bakıyorum başka mesaj var mı? Benimle ilgili bir mesaj var. Teşekkür ediyorum Yenişehirli Rumuzlu dinleyicimize. Bu mesajı okumayayım. Teşekkür ederim. Beni övmüş ama Ben bunu bu yayında okumamayı tercih ediyorum. Evet sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız için telefon numaramızı anons etmek istiyorum. 0429 99 62 63 nolu telefondan bize mesaj yollayabilirsiniz veya Facebook'taki SBS Turkish hesabından yine bize mesaj gönderebilirsiniz. Kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten dinleyebileceğinizi hatırlatalım veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS radyo uygulamasından da yine kaçırdığınız programlarımızı dinleme imkanınız var. Hemen bir mesaj geldi, bakalım. İbrahim Bey yollamış Melbourne'den. Yanlışlık, yolsuzluk Avustralya'da ve demokratik ülkelerde araştırılır demiş. Diktatörlükte bu olmaz diye eklemiş İbrahim Bey Melbourne'den yolladığı mesajında. Spor haberlerine kısaca bir göz atmak istiyorum. Türkiye Süper Ligi oynandı biliyorsunuz. Üçüncü haftasının oynandı. Üçüncü haftanın açılış maçında Cuma günü Ümraniye Spor evinde Galatasaray'a 1-0 yenilirken Cumartesi günü oynanan maçlarda alınan sonuçlarsa şöyle oldu. Hemen bakalım. Giresun Spor 1, Kasımpaşa 0, Hatay Spor 1, Gaziantep 2, Antalya Spor 5, Trabzon Spor 2. Pazar günü oynanan maçlardaysa Başakşehir 2, Kayseri Spor 0, Beşiktaş 4, Fatih Karagümrük 1. Süper Lig'de bugün de 3 karşılaşma oynanacak. Sivas Spor, Alanya Spor'la, İstanbul Spor'da, Konya Spor'la karşı karşıya gelecek. Bu maçlar Avustralya saatiyle sabah 2.15'te başlayacak ve üçüncü haftanın son maçına Fenerbahçe ile Adana Demirspor çıkacak ve bu maçta yine Avustralya saatiyle sabah saat 4.45'te başlayacak. FIBA 2023 Dünya Kupası elemelerinde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A milli erkek basketbol takımı Akropolis turnuvasındaki 3. maçında Yunanistan'a 89-80 yenildi. Türkiye A milli erkek voleybol takımı 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası elemeleri son maçında evinde Azerbaycan'ı 25-15, 25-16 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek adını Avrupa Şampiyonası finallerine yazdırdı. Güzel bir haber bu. MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. etabı Avustralya Prix'inde Ducati takımının İtalyan sürücüsü Francesco Bagnaia birinci oldu ve sezonun 14. yarışı 4 Eylül Pazar günü San Marino Grand Prix'si olacak ve San Marino'da yapılacak. Evet, programımızın son 5 dakikasına girmiş bulunuyoruz. Saatlerimiz Avustralya Doğu Kıyıları saatiyle 14.54'ü gösteriyor. Mesajlarınız için hala vaktimiz var. Telefon numaramızı bir kez daha hatırlatalım. 0429 99 62 63. Bize ayrıca Facebook'taki SBS Turkish hesabından da yine mesaj gönderebilirsiniz. Hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz. Esen kalın.
Paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.